Merhaba basketbol severler. Europod'un 9. bölümüyle karşınızdayız. Biraz uzun bir ara verdik ama tabii çok güzel haberlerle geldik. Hepinizin bildiği gibi Anadolu Efes Euroleague 2021 şampiyonu oldu. O yüzden çok mutluyuz. Bu program bizim için daha da özel bir program. Buğra hoş geldin.
Hoş bulduk Pelin, merhaba.
Evet, tabii ki şampiyonluk maçını konuşacağız ama şampiyonluk maçıyla Final Four'un ilk maçları arasında sadece 2 gün olduğu için ayrı bir bölüm çekmek istememiştik. O yüzden ilk olarak bir Final Four maçlarını değerlendirmekle başlayacağız. Daha sonra şampiyonluğu konuşacağız. En sonunda sezonun ödüllerine değinerek programımızı bitireceğiz. Evet Buğra, şeyle başlayalım. Final Four'un ilk maçıyla başlayalım. Anadolu Efes ve CSKA Moskova. Aslında çok güzel başlamıştı Efes maça. Ama işte son çeyrekte bildiğin gibi bir tökezleme oldu. Ne oldu? Nasıl bir maçtı? Hem CSKA açısından hem de temsilcimiz Anadolu Efes açısından.
Öncelikle şimdi değerli dinleyenler diyecekler ki yani bu maçların şu an önemi var mı yok mu? Bence yok ama bir değerlendirmeden de geçmek olmayacak. Efes şu 3 yıldır beklenen şampiyonluğu sonunda aldı. Ülkemize ikinci kupayı getirdi Fenerbahçe'den sonra. Bunun mutluluğunu tüm ülke olarak yaşıyoruz hepimiz birlikte. Çünkü basketbol adına çok sevindirici bir gelişme. Yani yaptığı yatırımları da özellikle ülkenin bulunduğu şu ekonomik konjonktür içinde Efes karşılığını alması çok sevindirici oldu yani.
Kesinlikle.
Umarım başka takımlarımız yine bu kupayı ülkemize getiren takımlar bunu süreklilik haline getirirler ve başarılı olurlar Avrupa sahnesinde. Tek temennimiz o. Ben yani kendi adıma da bütün basketbol severler adına da çok sevindim. Ama bir de işin tabii buraya gelene kadar kısmı var. Bütün sezonu çektik birlikte. Buraya nasıl geldi Efes, nasıl şampiyon oldu onu da konuşmadan geçmek olmaz. Senin de dediğin gibi CSKA Moskova Efes maçı vardı. Final Four'un ilk maçı. Rakip kapalı kutu gibiydi biraz aslında son dönemiyle. Biliyorsun Mike James'in ayrılışından sonra CSKA'yı Fenerbahçe karşısında izledik. Bir de tabii Rusya'da Zenit serisinde biraz izleme şansı bulduk CSKA Moskova'yı. Mike James'in ayrılığından sonra da Itudis'in yarattığı takımın ne kadar efektif olabileceğini görme açısından bu maçlar bize ayna tutmuştu aslında. Ama Fenerbahçe maçları serisi için daha doğrusu şöyle bir şey konuşmuştuk zaten. Hakemler küçük bir miktar etki ettiler. İşte Covid özellikle Fenerbahçe'yi çok sarstı. O yüzden tam anlamıyla CSK'yı görememiştik. Ama şunu anlamıştık ki CSK sert, tırnak içinde söyleyeyim Barcelona kadar olmasa da daha takım gibi oynamaya çalışan Mike James'in ayrılığından sonra ama belli yerlerde kısıtlı bir ya kadrosu kısıtlı değil mi? Yetenekleri kısıtlı bir takımdı nispeten. Ama nasıl bir test olacağını yani bilmiyorduk açıkçası finale giderken Efes açısından. Çünkü form da yakalamıştı CSKA Moskova çalkantılı süreçten sonra. Hani küçük bir sürpriz yapar mı diye aklımızın ucuna bir gelmedi değil ama
Elbette yani tek maç sonuçta.
yani doğru bu tek maçlı sistemlerde de zaten her şey olabiliyor o gün. Yani bir aksilik, bir sakatlık vesaire ya da bir form düşüklüğü favori olmayan bir takım da ileriye taşıyabiliyor. Fakat bunlar olmadı. İyi oldu yani bizim açımızdan her şey. Son periyotta büyük sıkışsak da bunu şeye bağlı yani bir şeye bağlıyorum derken Real Madrid serisinde de çok görmüştük. Dördüncü çeyrekte Efes'in o düşüşlerini ona benzettim ben. Ya bu kafamda sorduğum sorularda şunu anlıyorum. Yani Efes galiba bugün 3 senenin getirisi. Hep bu 3 seneden bahsettik işte şampiyon olduktan sonra da Efes hani bu 3 senelik bir yatırımın hedefin şampiyonluğuydu. Bunun baskısını galiba çok hissetti bu sene. Hep o son çeyreklerde acabalara düşüp hani gereksiz bir stres yaşadığını düşünüyorum. Aslında bu kadar üst seviye bir kulübün bunu aşmasını beklersiniz ama demek ki aşacağı yerde finaldi. Bu kupayı
Evet.
kazanmaktı. Belki bundan sonrası için takımdaki o atmosfer artık ortadan kalkacak, daha iyi olacak. Efes'in rahatlamasına sebep olacak yani. Ona bağlı olarak gene CSKA Moskova maçında o getirilen büyük sorumluluk işte yarım kalan görev, yarım kalan görev dendikçe hani onu kazanmanın verdiği baskıyla önde girdiğimiz son çeyreği biraz kötü oynadı Anadolu Efes. 71-51 önde girmişti. dördüncü çeyreğe. Hatta oraya gelmeden yaklaşık 21 sayıya kadar farkın çıktığını ben hatırlıyorum.
Evet
CSK'nın
evet.
oyundan neredeyse kopma noktasına geldiğini hatırlıyorum. Fakat CSK adına zaten bu maçta olumlu bahsedeceğimiz birkaç oyuncudan birinin en başını kim söylersin dersen Will Clyburn'dan bahsedeceğiz. Dış atışlarda hiç bekleneni veremedi Clyburn fakat yine de 26 sayıya ulaştı. Özellikle ikilik isabetlerde hiç atış kaçırmadı. Onun bir smacı vardı bayağı bir savunmayı yararak gelen yani uzaktan adımlayarak. Oradan sonra zaten bir
Evet,
kıpırdanma oldu
kopma oldu.
CSKA
Yani bizim
Moskova'da.
açımızda.
Biz de onu aynen o bir anlık hani verdiği reaksiyona CSKA'nın yanıt bulamadık. Çünkü Shane Larkin'i bulamadık bir defa. Hani Vasilije Micic ne kadar iyi oynasa da o zamana kadar biraz faul problemleriyle karşılaştı, yoruldu. Sertaç yine aynı şekilde yoruldu ve onun da faulleri vardı. Boba ilk yarıdan sonra pek ortada göremedik kendisini.
Simon da çok bekleneni veremedi.
Yani evet Simon aslında biraz gizli kahraman oldu bu Final Four serisinden. İstatistiklere çok yansımasa da farklı açılardan takıma katkı yaptı ama biz onun tabii ki sayılarına, asistlerine alışık olduğumuz için biraz garipsedik yani öyle olmasını. Burada Larkin'i bulamayınca Efes onun da üzerine gitmek de istedi Ergin Ataman. Hani çünkü Final Four'dayız. Larkin'in geçen seneki performansı ortada. Şampiyon olmak için ona ihtiyacımız olduğu da ortada. O yüzden hani onu tamamen defterden çıkarma gibi bir durumu da olmadığı için ve onun kazanmak için de biraz zorladı. Ama hatırlarsan sonra en son oyundan aldı Larkin'i. Sonra bir pozisyonu tekrar denedi. Olmayınca top kaybolunca tekrar dışarıya aldı. Sanki bir rol oyuncusu gibi. Şansını da fazla zorlamak istemedi Ergin Ataman. Şöyle bir iki senaryo var orada. Hani ikiye ayrılabilir basketbol severler. İşte ne olursa olsun Larkin'le devam etmek ya da hani çünkü şey yani bir görev oyuncusunu oyundan alır gibi Larkin almak ne kadar onun psikolojisinin üzerinde veya oyun anlamında pozitif etki yaratabilir. Genelde negatif olacağını düşünenler var. Ama bir de şöyle bir durum var. Bu oyun bir takım oyunu. O maçı kazanmak da önemli Larkin'in psikolojisinden ziyade. Onu sonra da düşünebiliriz. Ben o taraftan bakıyorum biraz olaya. Hani o tarafçıyım yani maçı kazanalım da oyuncularla bir şekilde sorunlar hallolur. Olmazsa da zaten o zaman bakarız. Yani bu maçı kaybettikten sonra ne anlamı var yani?
Ben de ona katılıyorum. Zaten aslında o psikolojik olayını Ergin Ataman daha sonra şampiyonluk maçı öncesinde mesela basın toplantısına Larkin'le birlikte çıkarak ve Larkin'i şampiyonluk maçında ilk 5'te başlatarak göstermiş oldu zaten. Yani o yönden desteklemiş oldu yine Larkin, arkasında durdu ama evet, o maçta o maçın gereği, o ortamın gereği öyle yapılması gerekiyordu.
Tabii ki zaten ben ona karşı değilim. Onu göstermek de zorundaydı. Orada Larkin'in arkasında durmasa iyice kaybedecekti. Ama bak şunu söylemeye çalışıyorum. Zaten o doğru bir zamandı. Maçın içinde zorlamak bazen size maçı kaybettiriyor. Bu kaybedilebilecek maçlar var bu arada. Sezon ortasında atıyorum bir Zenit maçı, bir kimki maçı ya da X maçı yani. Tamam mı? Çok önemli de olabilir hani sıralama açısından. Ama bir telafisi var. Oralarda riske edebilirsin. Larkin bir form tutsun bu maçı kaybedelim ama mesela önümüzde 3 tane maç var. Çift maç haftası bilmem ne. Oralarda bizi taşısın. Bunu güveni verelim Larkin'e. Ama burada maç yok. Yani CSK'ya kaybedersen eve gidiyorsun yani. O zaman bambaşka bir şeyler konuşuyor olurduk şimdi yani şampiyonluk yerine. Ergin Ataman'ın yaptığı hareketi ben doğru buluyorum orada. İyi yaptı kendisi yani. Onu söyleyebilirim. Böylelikle aslında maçı kazandı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. CSK'nın da basiretsiz son bir şeyi vardı. Son 2 dakikası. Aslında çok iyi getirmişlerdi oyunu bireysel yeteneklerle. Ama ben Dimitris Itoudis'i eleştireceğim burada.
İyi
Bence evet
değerlendiremedi o
bence
fırsatı.
yani bence çok teknik olarak şey demeyeceğim. Herkes onu konuşuyor. İşte setlerinde kusur vardı Itoudis'in. Yani onun seviyesinde bir antrenörüm benim onun setlerine bir şey demem yani çok doğru olmaz ama bence de yani doğru hücum çizdiklerini kendi açımdan düşünmüyorum. Çünkü 3 sayıda ihtiyaçları var mıydı? O kadar kötü üçlük atarken ne yani hızlı 2 tane daha hücum denenebilirdi. Çok fırsatları vardı. Hani şey değil, süre az değil, son top değil, kaç defa üçlük kaçırdılar, biz kaçırdık falan. Onlar aldılar, tekrar kaçırdılar. Yani CSK orada eğer bir tane soksaydı, ben şöyle üzülerek söylüyorum ki yani bu şampiyonluğun arkasından bu konuşulur mu, ama biz elenirdik. Çünkü ya Efes'in ivmesi gitgide düşüyordu Real Madrid maçındaki gibi. Neyse, ya şans ya CSK'nın beceriksizliği bizi orada tuttu, ama bunu da hak etmiştik zaten.
Tabii
Basketbolun
ki.
da biraz adaleti varsa orada işlemesi gerekiyordu. İşledi de. Ve Efes maçı bir şekilde kazandı. Bize maçı kazandıran performans tabii ki Vasilya Misic'ti. Sezonun da MVP'si konuşacağız. Yine Bobo'a, Sertaç bayağı iyi oynadılar. Yani Larkin'i eleştiriyoruz ama 11 sayı. Skorboard'da en azından belli bir sana katkı veriyor yani sonuçta. O önemli, ama tabii ki beklenen Larkin değildi. Bunu da detaylıca açtık. Bu maçın şöyle bir özelliği de vardı. Son bir ekleme yapayım. Ya Anadolu Efes CSKA Moskova'ya kaybetmişti bundan önceki finalde.
Evet.
Orada baya bir şeydi, böyle psikolojik olarak CSKA hiç diş geçiremediğimizi hatırlıyorum. Genel olarak da hani CSKA Moskova çok köklü bir takım. Kulüp geleneği çok yüksek. Buraları oynamayı çok iyi bilen bir takım ne olursa olsun. Ona psikolojik üstünlükle galip gelmek, buralarda hani diş göstermek, bence kazanılan en büyük tecrübe bu oldu bu maçtan Anadolu Efes için. Yani CSKA Moskova ile artık denk olduğunu, hatta daha yukarıda olduğunu hissetti Efes. Bu çok önemliydi yani buralarda. Hani Final Four'a gelebilirsin bir şekilde. Şans seni taşıyabilir. İşte bir Saras Yasikevicius, Jalgiris Kaunas'ı getirmişti. Fenerbahçe elemişti birkaç yıl önce. Yani öyle hani sürpriz şeyler olur gelirsin, ama yani o ağırlığı hissettiremiyorsan burada zaten eleniyorsun. Efes o seviyelere ulaştığını hissetti yani CSK'ya karşı. O çok önemliydi. İyi bir kazanımdı yani gelecek için. Efes'in seviyesi için artık.
Evet, kesinlikle katılıyorum. O halde şimdi şampiyonluk maçından önce bir Barcelona Milan maçında konuşalım. Bizim gönlümüz daha Milan'dan yanaydı aslında. Hani bunun nedeni 29 sene sonra böyle bir fırsatı olmasıydı Milan'ın. Barcelona'nın daha hani evet belki bir süredir şampiyon olamıyor ama uzun zamandır buralarda oynuyor. İşte şampiyonlukları var. O yüzden Milan'ın kazanmasını daha bir istiyorduk. Aslında fena da bir mücadele olmadı. Hatta çok güzel bir mücadele oldu yani. Bayağı başa baş gitti. Çok heyecanlı bir seriydi. Yani güzel bir basketbol izlediğimizi düşünüyorum. Ama sonra işte Barcelona finale kaldı. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsun?
Şöyle başlayayım. Ya dediklerine katılıyorum. Artı hani şunu da, artık sezon bittiği için biraz tarafsızlığımı yitirerek söyleyeyim. Ben yani Saras Yasikevičius benim çocukluğumda Maccabi Tel Aviv'den, işte sonralarında yine Barcelona olur, Panathinaikos olur. Oralarda izleyip ben yani oyunculuğuna çok hayran olduğum bir karakterdi. Şimdi Jalgiris Kaunas da koçluğa başladı. Orada da hani bu kadar göz önünde değildi. Ama yani hırslı biri olduğunu biliyoruz. Fakat hırsını bence artık yanlış kullanıyor. Yani hani her pozisyona itiraz edilmez ki yani. Her
Evet
pozisyona. Ya
ya.
hakemle oynamaktan bence oyun oynatmayı unutmuş yani. Hakemle oynamaya çalışıyor sadece. Barcelona'nın ağırlığını kullanmaya çalışıyor. O yüzden ben Barcelona'ya, senin söylediklerin haricinde, işte Milano 29 yıl sonra geldi. Hani daha sempatik geliyor falan, katılıyorum kesinlikle, ama ben Barcelona'da artık Saras Yasikevičius antipatisi de duyuyorum. O yüzden de kazanmalarını hiç istemiyordum. Zenit'in de elemesini istiyordum zaten Barcelona'ya. Çünkü bir ders almaları gerekiyordu yani. Böyle sınıfın yaramaz çocuğu gibi yani. Hakemlerin üstüne yürüyor final maçında. Teknik faul var
Evet.
masanın. Yani ne yapıyorsun sen yani? Kimsin yani? Yani istersen şey ol. Ne olursan ol. Hani Euroleague MVP'si ol, bilmem ne ol. Adın şampiyonluklarla anılsın, ama yani kimsin yani? Onu yapmak kimsenin haddine değil. Bir de maçtan sonra şimdi konuyu başka bir yere taşıyacak gibi oluyorum, ama onu final maçında konuşalım da, final maçından sonra işte Euroleague'i şikayet edecekmiş hakemleri bilmem neyi, beğenmemiş de kararları. Allah'ım paşam ya, sanki elinde 40 milyonluk takım var, sen onu yönetemiyorsun, ondan sonra vay hakemdi vay bilmem neydi. Neyse yani o yüzden Milan'ın kazanmasını tabii ki istiyordum yani. Ettore Messina özellikle, hani o da Obradoviç'ten sonra, hep söylüyorum, bu kupanın en tecrübeli hocası. Zaten başarıları da ortada. Milano'yu sıfırdan bir organizasyonla getirdi. Onları da ben çok eleştirdim bu arada sezon içinde. Ama buraya kadar geldiler. Şu eleştirmemin sebebi şeydi ama kendi karakterlerini ortaya koyamamalarıydı. Yani aslında hani olan potansiyellerini hani böyle yaşları biraz ileride olduğu için sanki böyle emeklilik havasında oynuyorlar gibi geldi bana sezonun sonunda. Ama onu iyi toparladılar. Biraz hissettiler galiba hani kupayı vesaireyi böyle o moda girince yeteneklerini ortaya koydular. Bir de tabii Malcolm Dillon'un dönmesi onlar için önemliydi. Orada da iyi bir çıkış yakaladılar oyun kurucu pozisyonunda. Çünkü onun eksikliğini sezon içinde çok hissetmişti Milano. Maça gelecek olursak valla Kevin Panther çok iyi oynadı. Onu söyleyebilirim yani. Hakikaten müthiş bir maç oynadı yani. Helal olsun dedim izledikçe. Barcelona açısından baktığımda yani Mirotic çaktırmadan bayağı bir sayı attı. Çünkü orada bir Milano'nun biraz zorlandığını gördük. 4 numara pozisyonunda Mirotic'i tutmakta. Aslında yani iyi işlenebilecek bir madem Mirotic. Yani Corey Higgins ile Pau Gasol biraz onu destekledi. Nick Calates de sürpriz şekilde orada bir 17 sayı yaptı. Neden sürpriz diyorum? Calates'i bilirsin. Hep yani asistleriyle oyunu yönlendirmesiyle biliriz. Valla iki tane de üçlük soktu yani. Hani aslında pek beklenmedik şekilde. O da inanıp gelmişti. Onun da Euroleague şampiyonunu çok istediğini biliyoruz. Yani o kadar kafa kafaya geçti ki maç. Bence şeyden daha iyi bir maçtı bu arada. Hani yani rekabete, çekişmeye ve o atmosfere bakarsak Efes CSKA
CSK'dan
maçından
evet
daha iyi bir
kesinlikle.
maçtı bu. Çünkü önce Barcelona çeyreği bitirdi. Devrede biraz sanki farkı açıyor gibiydi Barcelona ama Milano yetişip öne geçti. Sonra tekrar son toplarda Barcelona aldı. Son topta da Panther aslında sevdiği bir pozisyon sahana vurup üçlüyü gönderdi ama girmedi. Dönen top Barcelona basket oldu. Corey Higgins fişini çekti Milano'nun. Yani şöyle söyleyeyim, maç özelinde söylüyorum. Kimsenin hakkı yenmedi şey olarak yani basketbol açısından hani iki takım da güzel oynadı kendi şeyinde doğrularında elinden geleni yaptı ve zaten maçtan da belli 84-82
iki sayı
bitti.
sadece.
Yani kim kazansa hak edecekti maçı. Ama gönlüm Milan'ın kazanmasını isterdi. Ama şu açıdan da Barcelona'nın kazandığı iyi oldu. Finalde bir ders aldılar Efes'ten
Kesinlikle
yani.
evet. Hani sen ders almaları gerek deyince ben de onu düşünüyordum. Şimdi final maçında konuşuruz zaten. Bu
Milano'da
dersi veren biz olduk yani.
yani son söyleyeceklerim Milano'da Panther'a üzüldüm baya. Yani
O da çok üzgündü zaten üçüncülük
Shaun
maçında.
Shields bu maçta çok aşırı iyi oynamadı ama o da sezon içinde buralara getiren hırslı bir oyuncuydu. Yani bu çocukların yani şeyi olmadığı için söylüyorum. Euroleague şampiyonluğu vesaireler hani buralara oynamaya yeni başladıkları için o heveslerini o şeylerini hani almaları açısından yoksa hani Kyle Hines gibi işte Sergio Rodriguez gibi isimler var kadroda. Bunlar hep yani Datome gibi şampiyonlukları olan finaller görmüş işte bayağı kariyeri yüksek oyuncular. Bunlar bir şekilde bunu sindiriyorlar ama şu iki oyuncuya özellikle çok üzüldüm yani Panther'la Shaun Shields'ı çok da beğeniyorum kendilerini. Barcelona'da ise yani orada takım biraz paylaşarak oynadım maçı. O belki de maçı kazandıran etkiydi yani. Saras bir paylaştırabildi sonunda sayılır. Brandon Davis yalnız çok etkisizdi. Onu iyi ekarte etti Milano pota altında. Ama diğer yerlerden sayı bulunca, Mirotic onun rolünü devralınca iki sayıyla kazandılar. Ve finalde Efes'in rakibi oldular.
Evet, şeyden bahsetmek ister misin? Üçüncülük maçından ya da direkt finale mi geçelim?
Bahsetmek isterim ama biliyorsun üçüncülük maçları formalitedir Final Four'larda. Hani takımların kendileri de çok şey yapmazlar, önemsemezler. Zaten rotasyonlardan da belliydi izlediğimizde. İşte Ukov'la falan başladılar 5'te. Giren oyuncular, çıkan oyuncular belli. Milano'da birkaç oyuncu kadroda yoktu. Datome gibi. Başka kim yoktu şu an hatırlayamadım da. Neyse. Hatta Dota mı yoktu onu hatırlıyorum. Birkaç kişi daha yoktu.
Ama maç yani evet öyle başladı. Da sonradan hatta spiker arkadaşlar da bu yorum yapmıştı maçı izlerken. Sonradan birazcık alevlendi sanki böyle koçlar değil mi?
Ya tabii ki hani şöyle oluyor. Sonuçta onlar da onu demişti. Maçın içine girdiğinde herkes bir hırslanıyor tekrardan. Yani hani sonuçta şey demiyorsun. İşte bu maç üçüncülük maçı, beşincilik maçı. Çünkü orada oynayan oyuncu da bir moda giriyor. Hani sonuçta Ukov'u da koysan, işte gidip Cinciarini'yi de koysan Milano'dan, tamam mı? Yani işte daha örnekleri artırabilirim yani. Alexander Komenko'yu da koysan, onlar da sonuçta bir karakter. Oyun oynamak istiyorlar. Burada kendilerini göstermek istiyorlar. Belki de Final Four'da, yani belki son kez yer alıyorlar. Hani kariyerlerinde bilemiyorsun önlerini, şeylerini. O maçın içine girince tabii biraz oynanmaya başladı maç. Ama genel olarak hani bir şey anlam ifade eden bir maç olmadığı için.
Evet.
Sadece şunu söyleyeceğim. Milano 29 yıl sonra buralara geldiği için CSKA'dan daha çok istemiştir belki title. Hani çok önemli bir title değil ama üçüncülük en
Olsun
azından
yine
bir
de
adı
ilk
var
üç.
yani.
Evet.
CSKA buraları zaten sürekli oynuyor. Umurunda olacağını düşünmüyorum yani. O yüzden Milan'ın kazanması da hoş oldu. Hani onlara küçük şöyle bir papatya bir şey vermiş oldu. Yani Euroleague böyle hani taçlandırmış oldu. Bu maçta fazla söyleyeceğim bir şey yok. İşte tempo
Evet.
belliydi. Yani oyun belliydi. Eğlendiler. Evlerine döndüler.
Şimdi o zaman büyük maçı konuşalım tabii ki. Anadolu Efes'in şampiyon olduğu Barcelona Anadolu Efes finalini. Yani şimdi bu CSKA Real Madrid'den beri gelen aslında ve CSKA ile maçımızda da gördüğümüz o son çeyrek lanetinden dolayı hafif bir endişeliydik aslında bu maça başlarken. İşte acaba olur mu öyle bir şey diye. Neyse ki bu endişemiz yersiz çıktı. Evet, nasıl bir maçtı? Nasıl değerlendiriyorsun?
Şimdi müthiş bir maçtı. Çünkü kazandık.
Yani.
Şampiyon olduk. Ama şöyle başlayayım. Endişelerden başlıyoruz madem. Şimdi ben son çeyreğe gelmeden daha bir sürü endişeden bahsedeceğim. Mesela bize kötü düdükler çalmadılar. Hakem çok konuşmayı sevmiyorum biliyorsun ama etrafta çok konuşulduğu için söyleme gereği duyuyorum. Bizim maçta yine Sasha Pulk vardı CSKA Moskova maçında ve Vilius. Bu iki hakem zaten o maçta da bizim maçımızı yönetti. Vilius işte biraz daha bize böyle hatalı olabilecek kararların içinde vardı ama ben çok hani kasten bir şey görmedim o maçta. Sadece öyle ona denk geldi ya da işte birkaç önemsiz düdük oldu bence. Son çeyrekte biraz bizi tökezlerken gelince o düdüklerde hani ne oluyor falan gibi bir şey olmuştu. Ama bu iki hakem de vardı. Ben sana maçtan önce bu hakemleri görünce şey dedim ama Oleg Latsis ne kadar bir Fenerbahçe Real Madrid finalinde Fenerbahçelilerin iddialarına göre onları doğrasa da ya bence hani doğramamıştı ama kötü kararlar vermişti, katılıyorum. Ve Latisse'in ben iyi bir hakem olduğunu düşünüyordum. Bu maçta da aslında hakemler CSKA Moskova Efes maçına göre daha kötülerdi. Barcelona'ya doğruydu ibre biraz. Ama Latisse ortayı çok güzel buldu. Hatta çok şey nasıl diyeyim, objektif kararlar vererek diğer hakemlerin de belki Eyyam'ın önüne geçti. Yani özellikle Sasha Pulk ve Vilius, benim yani ben aslında çok Vilius tanımıyorum ama hani ilk Final Four'u Sasha Pulk yani çok beğendiğim bir hakem de değil zaten. İki kere niye baş hakem oldu bilmiyorum maçlarda, özellikle Euroleague finalinde ben Mehdi Difala'yı bekliyordum yani en azından. Ve Vatsevs'i de baş hakem bekliyordum. Ama bilmiyorum yani Sasha Pulk'u verdiler. Neyse yani hakemler konusunda tam böyle bir garabet oluşacakken Latsev oraları dengeledi. Çünkü Sertaç'ın koluna vurdu klaver
Evet.
maçın başında. Apaçık sportmenlik dışı faul
Kesinlikle.
vermediler. Yasikevičius tamam onun diyetine diyelim hadi bir teknik faul aldı. Ama alması gerekiyor. İkinciyi alabilirdi yani. Onu da biraz
Sadece
es
uyardılar,
geçtiler.
evet.
Ergin Ataman anlamsız bir teknik faul aldı falan. Yani hakemler ve bir maçı bir yokladılar. İşte kaç tane bence Vasilevskiy'e birkaç tane basket faul vardı verilmedi. O girdiği turnikelerden bence net faul çıkar normal sezonda olsa. Maç bir ara dövüşe gidecek gibi bir şeydi. Sertti bayağı yani. Orada ürkmüşken yani Latisse'in özellikle şey kararı o
Basket iptali.
evet, basket iptali. Bir tane daha kararı vardı çok önemli. Şu an yine hatırlayamadım ama çok orada demiştim yani bu karar da çok kritik diye. O iki karar özellikle Efes'i hani şey olduğuna ikna etti yani maçın adil şekilde yönetildiğine ikna etti. Kafaları oradan çıkardı yani soru işaretlerini. Bu yüzden hani en uzun konuştuğum hakem şeyi budur. Ama bu şu yüzden diyorum hani kafayı oraya bir kere takmadık. Hani
Evet,
çok
bu
fazla.
da çok
Takıyor
önemli.
gibiydik. maçın başında kötü oyunla beraber sonra oradan çıktık. Bu bizi bir hani ferahlattı. Ondan sonra gelecek olursak Efes'in bir tutuk oyunu vardı. Barcelona'nın sert oyunu. Çünkü ama bunu
Pek iyi
bekliyorduk.
başlamadık aslında,
Şimdi
evet.
Ergin hocayı yani bir eleştirmek demeyeyim bu şampiyonluktan sonra ama şöyle. Ergin Ataman mesela James Anderson'la başlayabilir miydi? Ya da daha size'lı bir 5'le Barcelona'ya yanıt verir miydi? Burada iki yola gidiyoruz gerçi eleştireceğim ama hani şu da var. Böyle başlayarak Barcelona'nın olayı kör dövüşüne çevirmesine de belki çanak tutabilir. O da şeyi düşündü belki. Biz atalım, onlar bizi durduramazlar ya da durdurmaya çalışsınlar. Ama bu olmadığını görünce biraz sanki uzun şey oldu. Rotasyona girmedik yani. Ben biraz daha sayızlanmamız gerektiğini düşünüyordum. Hatta ikinci yarıya benim dediğim gibi sana söyledim ya Anderson
Öyle başladık.
girebilir işte yani Dunstan girebilir oradan falan diye biraz takımı yırtıcı yaparız, size'lı yaparız diye. Öyle başlayınca baya iyi bir seri yakaladık aslında savunma hücum endeksinde. Ben biraz onu erken yapmasını bekliyordum Ergin Ataman'ın. Tek söyleyeceğim o. Burada eleştiri babında Efes yani atarak oynayan bir takım olduğu için Barcelona büyük bozdu. Özellikle 3 numaradan yani genel tepeden kısayı Victor Klaver'le falan savunuyorlar yani çok sert oynuyorlar. Arkada zaten Brandon Davis, Nikola Mirotic gibi iki tane uzun. Önde Kalaitis gibi size'lı bir guard. Corey Higgins ne kadar çok uzun olmasa da atlet bir oyuncu.
Bayağı şütör bir de kendisi.
Yani yok savunmada da yani atletik özellikleri olan bir kolu uzun bir adam. Onlar olunca yani bayağı bir zorladılar bizi. Hiç oyun kuramadık. Üçlüklerimizi kullanamadık bile. Bak girmedi demiyorum yani. Doğru düzgün şut yaratıp kullanamadık bile. Buralarda gene de Shane Larkin biraz potaya gidip fauller almaya çalıştı. O önemliydi yani oyunda kalmamız. Sertaç çok önemli katkı vermişti ama erken faul problemi bizim canımızı çok sıktı. Sonra Plyce aldı Sertaç'ın yerini. Plyce da kendi evinde çok etkili oynuyordu. Hani uzun süredir onu bir Real Madrid maçının bazı sekanslarında serisinin pardon iyi görmüştük. Sakatlık dönüşünde. Ama onun dışında çok iyi görmedim. Plyce bayağı iyi oynuyordu. Çünkü uzun Barcelona takımına karşı fizik koyabilecek isimlerden biriydi Efes'te. Dış şutu falan
Kesinlikle.
da var hani. Savunulması da zor. Ama Plyce de zaten yani bence
Gene
Plyce'ın
erken bir
zaten
sakatlıkla, evet,
en
erken
büyük
ayrıldı.
problemi bu yani muhtemelen bacakları Kevin Durant gibi işte bazı isimler gibi hep bunu konuşuyoruz arkadaşlarla da hani ince bacakları uzun ayakları ve ince ayak bilekleri nedeniyle Plyce çok sakatlanıyor. O bölgelerden hep sakatlık yaşadığı yerden yine sakatlandı ve dönemedi oyuna. Öyle olunca yani madem uzunlardan gittik orayı bitireyim Dunstan geri. Dunstan etkisizdi bence. Birkaç
Evet.
tane ama sağlam basket çıkardı beklenmedik şekilde.
Ne
Ama
kendi tarzı olmayan
evet ama
aslında.
onun dışında ben Dunstan'ın daha iyi olmasını beklerdim. Bir tık daha iyi olabilirdi. Özellikle hani savunmada yani hücumdan bir beklentim yok Dunstan'dan ama daha sert bir savunma yapılabilirdi Dunstan adına. Çünkü üstünden çok basket yedik. Fauller yaptı falan. Yani biraz daha direnç koymalıydı final maçında. Bu takımın en tecrübeli isimlerinden biri olarak. Onun dışında 4 numaralarda Singleton beklediğimiz etkiyi yani defansif anlamda yaptı. Özellikle Mirotic'i blokladı. Bence magic moment'ı
Evet,
olmalıydı ama
kesinlikle. Çok
hadi
çok kritik bir
Pau
yerdeydi bir
Gasol'ün
de.
yaşına maşına hürmeten bir de yani kaybetmişler. Şunu bari magic moment yapalım dediler. Ya, o blok da iyiydi ama hani Sertaç'a vurdu ama bence Dunstan'ın o pardon Singleton'ın
Singleton.
o kritik bloğu daha iyiydi. Yani iyiydi savunmada Singleton ama Muarman daha çok rebound topladı. Hücumda da birkaç aksiyon yaratınca Muarman daha çok oyunda kaldı. İkisi birbirlerini tamamladılar ama şu 4 numaradan skor katkısı bulduk dersem yalan olur yani. O beklenen şeyi bulamadık. 6 sayı Muarman'dan geldi. 4 sayı Singleton'dan 10 sayı. Yani bunun bir iki katını yakaladığımız zamanlar daha iyi oluyor. Özellikle üçlük bulabilirsek. Mesela Singleton 1'de 0, Muarman hiç üçlük denemedi. Yani 4 numaradan dış şut katkısı bulmak Efes'in oyunun önemli bir parçası. Ama o olmayınca biz zaten şunu konuşuyoruz ya. Efes ya kaç hatırlamıyorum. 4 tane üçlük atarak yendi Barcelona'yı. Aynen.
Evet, çok ilginç değil mi?
Normalde olasılıksız bir şey oldu yani. Efes'in oyununu da baz alırsak yani çok olasılıksız bir şey oldu.
Bobo mesela, hani bizim şutörümüz aslında, ondan katkı göremedik bu
Şimdi
maçta.
oraya da geleceğim. biraz böyle pozisyon gitmiş oldum. Hani istemsizce öyle devam edeyim madem. O
Tamam.
yüzden diyorum. Şimdi gelelim Simon'a. Simon yani çok efektifliğine alışık olduğumuz bir oyuncu. Az önce de dedim hani burada pek skorboardda şey yapamadık istatistiklerde. Ya bu maç özelinde de iyi yaptığı işler tabii ki oluyor Simon'un ama bence beklenen Simon'u hiç veremedi bu maçta. O da farkındaydı zaten. Pek bir şey ürettiğini söyleyemem yani. Elinden geleni savunmada göstermeye çalıştı. İşte
Evet.
rakibi bozmaya çalıştı.
Yine bayağı
Tecrübesini
sahada da
kullanmaya
kaldı.
çalıştı. Kaldı tabii çünkü 3 numarada zaten hani Anderson onu yedekliyor. Daha fazla bir alternatif de üretemiyor şu kadroda Efes. Hani zaten 2-3 numarayla oynuyoruz. Rotasyonun içinde yani şeyden bahsetmiyorum. Geniş kadrodan bahsetmiyorum. Orada onun yerine Anderson bir yaklaşık 10 dakika süre aldı. İşte ben bunu söylemeye çalışıyorum. Orada ben biraz daha fazla süre almasını bekliyordum. Anderson, Simon'da bu kadar verimsizken. Belki hani dedim ya Ergin Ataman'ı tek eleştirebileceğim yerlerden biri oydu. Orada da bence yani istenen verimi alamadık. Çünkü sayı üretemedik yine. Yani şöyle düşünsene 3-4 numara katkısı sadece 14 Efes'in ama yeri dönen birisi vardı. 2 numaralara sonra şey yapacağım yani Boba kısmına. Orayı komple gard olarak değerlendireceğim çünkü. İşte Shane Larkin geri döndü. 21 sayı, 12'de 12 faul. Kritik fauller kaçırmıştı CSKA Moskova maçında.
Evet.
Onun
Burada
öneminden de
hiç kaçırmadı neyse ki.
bahsetmiştik. 2 sayılık atışlarda 5'te 3. Aslında yani çoğunu faul çizgisinden buldu atışlarının. Ama o da önemliydi. Her attığı sayı önemliydi. 36 dakika sahada kaldı Shane Larkin. 40 dakikanın 36'sı. O da önemliydi. Mitch çünkü faul problemine girdi. Zaman zaman onu kenara aldı. Ama ona rağmen o da 35 sayı, dakika oynadı. 25 sayı buldu Vasilije Mitch işte. Özellikle o da onun yanına eklediği asistleri de 5 asisti var. Shane Larkin'in 3 asisti var. Çok önemliydi Mitch için. 3 top çalması var.
Mitic yine üçüncü çeyreklerin adamı olarak üçüncü
Evet evet.
çeyrekte devreye girdi.
Evet kendisi yani oraları artık kendini o kadar özümsemiş ki maç genelinde de iyiydi ama ilk yarıdaki tutukluğunu direkt 3. çeyrekte attı. Sonra da sahneyi Shane Larkin aldı. İkisi de 28 verimlilik ürettiler. Ve Boba'ya gelecek olursak gelecek. Boba ritimle oynayan bir oyuncu. Özellikle direkt şutunu yaratıp ya da yaratılan şutu sayıya çevirmekle yani mükellef diyeyim şeyde bu Efes'in sisteminde çoğu zaman. O hiç şut attırmadı ya Barcelona maçın başında ağır savunmasıyla, sert savunmasıyla. Boba o ritmi bulamadı. Neredeyse 6 dakika mı o ilk oyunda kaldı. Hani ilk girdiğinde hiç top gelmedi Boba'ya atacak. Ondan sonra zaten ritmini bulamadı. Sonra girdiğinde 1-2 atış geldi. Onlar da olmadı falan. Derken zaten yani 3 tane faul atışı sadece sayıya çevirebildi. Yani şöyle düşün, Boba'dan verim alamıyorsun. 3 numaradan verim alamıyorsun. İşte 5 numarada Sertaç katkısı var sadece. Tibor tam iyi bayağı övdük ama hani çok kısa kaldığı için 5 sayısı var sadece. İşte Dunstan'a bakıyorsun 6 sayı. Yani 5 numara hadi diyelim genelde ikili rotasyon kullanıyorduk. Yani burada üçlüye çıkardık. Hadi o iki rotasyonu düşün. Yaklaşık bir 20 sayı aldığını düşün oradan iki. Bir 5 numara, bir 1 numara. Yani bir en kısa bir en uzundan maçı çevirmeyi başardık. Biraz böyle eski usul bir oyun oynamak zorunda kaldı Efes Barcelona'nın katı savunmasına karşı. Ergin Ataman'ın yine bir eleştirdiğimiz noktası vardı. Bir de yani bir sürü övdüğümüz noktası var ama bir de direkt övmemiz gereken bir yeri var. O 3. çeyrekti galiba ya da 4. çeyreğin başı. Barcelona'ya yarı alan savunması yaparak yani alan gibi gösterip birden adam adama dönen savunmasıyla orada bayağı bir üstünlük sağladı. Şaşırttı Barcelona'yı. O çok önemliydi yani. Ondan sonra verdiği kararlar da önemliydi. İşte geç de olsa Anderson'ı almak, Dunstan'ı almak gibi bazı sertlik gereken noktalarda işte Larkin'i ne olursa olsun sahada tutmak gibi falan onlar önemliydi yani. Boba'yı hani artık zorlamadı orada hani. Onları mesela Muarman'ı şeye tercih etti. Hani Singleton'a. Ben olsam mesela Singleton'a tercih etmem Muarman'ı. Ama demek ki o şeyi yakaladı yani Ergin
Ama
Hoca.
iyi ribaund aldı dediğin
Aldı
gibi.
ama hani onu verdiği için şey yaptı. O süreyi verdiği için Ergin Ataman. Ben daha çok Singleton'a süre verirdim mesela. Ama hiç Muarman neredeyse gözden düşmüştür Real Madrid serilerinde. Ama ona güvendi mesela. O şeyi iyi okudu yani. Takımını iyi okudu. Zaten 3 yıldır beraberler. Bu maçta iyi okudu yani Ergin Ataman takımı. O da çok önemliydi. Biraz Barcelona'dan da bahsedeyim yani.
Evet.
Ayıp olmasın.
Zaten hani Higgins ve Davies. Yani
Ya
ikisi
şimdi
sırtladı diyebiliriz
tebrik
takımı.
ediyoruz tabii Barcelona'yı da, öyle dediğime bakmayın. Yani şey, önemli bir takım. Renk katıyorlar zaten, buraya geldiler. Bence çok başarılı da oldular yani finale çıkarak. Saras Ceskevicius'u hariç tutuyorum. Onu artık yani bu kadar severdim eskiden. Artık yani antipatiden öleceğim yani yakında. O yüzden ayrı tutuyorum. Yani bilmiyorum, koç olmak için zamanı var galiba da. Her açıdan yani, teknik falan biliyor olabilir de biraz saygı falan göstermeyi de öğrenirse oyuna belki bir gün kazanır yani bir şeyler. Onun haricinde Brandon Davis, ya bizim hep kanayan yaramız oluyor çünkü o tarz hareketli uzunlar içeride. Sert de oynuyor birebirleri. Zaten sezon içindeki maçlarda da bize çok problem olmuştu. Şeyde de işte Zenit serisinde falan izlediğimizde de onlara da problem yaratmıştı bayağı tek başına. Ve tabii ki hani savunmada özellikle Larkin ve Boboa üstünden giden Corey Higgins. Onu da zaten anlatmaya gerek yok. Ülkemizde falan da oynadı. Ben
Evet,
çok
Antep'te.
beğenirim yani kendisini. O da şey, böyle salt bir skorer olduğu için hiç şeyi bozmadı. Ve Barcelona'da da gördüğüm hani en sakin adamlardan biri de o yani, şey olarak. Sadece oyununa bakan, hani
Evet.
etkilenmeyen sağ dışından. Öyle bir adam. O da attı yani. Leblebi gibi attı açıkçası. Bizi çok zorladı yani. Maçın buralarda olmasında onun etkisi çoktu yani. Kyle Kuric, ona da aslında üçlük fırsatı verdik çok. İyi oynayamadı yüzde olarak. Ama bir şekilde
Yine
fauller
de bir 18
vesaire.
sayı
Ya
yani.
faul, çok faul aldı o da içeriye penetreleriyle. Şimdi Davis'le Mirotic'in açtığı alanlardan içeriye penetre etti tabii kısalar.
Dunstan'ın yüreğimizi ağzımıza getiren son anlarda yaptığı faul Kuriçe miydi? Yani üçlük atarken.
Sanki evet. Zaten 3 sayıda oradan attı. Yani işte Dunstan'ı eleştirirken onları da katmak istiyorum. Yani o faul yapılır mı mesela? Yani
Evet.
gerek yok. Ama hayır, olmuş ya. Burada Nick Kalaitis sakattı bu arada.
Evet, oynayacak mı oynamayacak mı son ana
Oynadı.
kadar belli
Bayağı da
değildi.
aslında süre aldı. Yani kendi sürelerinden azaldı ama 17 dakika da az değil. Ama orada belliydi. Ya iğneyle oynadı. Çok iyi değildi. Yani ne hiçbir şey yapamadı. Bir tane pozisyonunu hatırlıyorum. Potadan seken top rebound'ı aldı. Kucağına düştü yani, daha doğrusu. Attı, kısa düştü. Çok yakından. Hani o kadar dermanı yok gibiydi
Evet.
Nick Kalaitis'in. Yani kendisi adına üzülüyorum yani, ben sporcular adına da yani sağlık her şeyden önemli. Ama
Elbette.
bizim için açıkçası iyi oldu yani. Çünkü onun oyunu kontrol etmesiyle işte guardsız bir Barcelona fark ediyor. Çünkü orada tek oynayan isim Bolmaro yani. Onun dışında kadroda olan Barcelona'da Adamanga var ama Adamanga bambaşka bir yapı yani. O Doğuş Balbay tarzı savunmada düşünülen
7 saniye
bir.
süre aldı zaten sadece.
Birisi hani Westerman kadroda yok, işte Tom Hörtel sezon başı falan kaoslar bilmem neler. Bolmaro da yetenekli bir çocuk. O da 25 dakika sahada kalmak zorunda kaldı Kalaitis böyle olunca. Yani kendi özelinde fena oynamadı. Ama böyle bir maça yeterli miydi?
Değildi,
Değildi.
evet.
O da bizim işimize yaradı.
Mirotic'te.
Nikola Mirotic hiç ortada yoktu. Hiç ortada
Bir yere bir
yoktu.
canlanacak gibi oldu.
İşte
Hatta
zaten
endişelendik
11
ama
sayı attı. Onu da
canlanamadı.
orada attı yani. O bir hareketlendiği zamanlarda. Ama onun dışında sağdan silindi Nikola Mirotic. Nikola Mirotic de bu arada sezonun harici performansını hiç beğenmedim ben. Normal sezonda iyiydi ama playofflarda da hiç
Evet.
beğenmedim. Bilmiyorum, bir düşüşü var takımdan mı, memnun değil şeyden mi? Ya da belki de memnundur her şeyden. Bana biraz yüzünden öyle geldi ama belki de kötü bir sezon geçiriyordur. Benim ekstra bir korkum vardı bu maçta Barcelona'nın hani bize karşı. Yani çok 41 yaşında, 40 yaşında ama Pau Gasol yani buraları çok iyi bilen, hani NBA'de buralarda çok, İspanya milli takımı çok büyük bir oyuncu.
Hatta spiker arkadaşlar maçı anlatırken Sertaç Şanlı ile Pau Gasol'ün bir karşılaştığı bir ara bir an vardı. Belki Sertaç büyürken odasında Pau Gasol'ün şeyi vardır, posteri vardır demişlerdi. Güzel bir anekdottu bence.
Olabilir yani, öyle bir oyuncu. Ondan hani kendisini yani böyle zorlayan ya da bu atmosferi koklayınca ekstra bir performans gelir mi diye korktum. Çünkü zaten uzunlardan etkili bir takım Barcelona, Brandon Davis'ten işte Nikola Mirotic'ten oralardan. Bir de ona Gasol skor üreterek eklenseydi bizi çok sıkıntıya sokardı. Ondan bir çekinmiştim ama neyse ki Gasol pek bir varlık gösteremedi yani. O tempo onu bozdu. Çünkü artık yaşı ilerlemiş, onu da görmüş olduk hani. Yetenek var ama tempo Gasol'ü sarmadı pek yani. İyi oldu bizim açımızdan. İşte az önce bahsettiğim konulardan da son bir şey söyleyeceğim. Saranasyaski 300 sürekli hakemlere itiraz etti takımını oynatmak yerine. Yani başka yollarla mı kazanmaya çalıştı artık bilmiyorum yetemediği yerde. Yani bence hiç iyi oynatamadı takımını.
Evet.
Barcelona kendi kafasına göre oynadı. Hani böyle oynar zaten Barcelona. Ekstra bir şey katamadı diyeyim. Oynatamadı demek biraz ağır olur ama ekstra hiçbir şey katamadı. Öyle de kaybettiler. Efes de muazzam bir oyun oynadı ikinci yarıda özellikle. Evi hak ettik, kazandık. 3 senedir buralarda Efes. Niye 3 sene diyoruz? İşte Efes sonuncuydu bu Anadolu Efes. Ergin Ataman geldi başa. Sonuncuydu Euroleague'de. Ne olacağı çok konuşuluyordu. Efes artık hani Euroleague'de yani kim kiye mi dönüşecek işte yol Kızıl Yıldız'a mı? Bu kadar yatırımın üstüne ne olacak? O takım kalktı ayağa. Bazı hamlelerle tabii para da harcandı. Geldi ertesi yıl final oynadı CSKA Moskova ile. O yıl bizim için aslında güzel bir yıldı. Final Four'da da Fenerbahçe ile karşılaşmıştı iki Türk takımının olması. Hangisi geçse sevinecektik yani. Ama Efes atlamıştı ve CSK ile ama pek bir varlık gösterememiştik yani. Larkin'in tek başına bir performansı olmuştu orada. Hani tecrübesizliğimiz oldu işte biraz takım kimyası. Geçen sene dolu dizgin giderken
Covid.
Covid ve beyaz sezonu ilan edildi. Efes'in şampiyonluğu bence hani bir sene ertelenmişti. Şimdi bu sene kazanamasaydık belki de umudumuz kırılacaktı. O
Tabii.
misyon sekteye uğrayacaktı. Biraz böyle düşüş olacaktı. Kazanmak zorundaydık. Buraya kadar getirmiştik. Çok da güzel oldu. Ergin Ataman'ı da çok tebrik etmek istiyorum. Yani hani şimdi toplumda bir sürü karşılığı olan şeyler var. İşte Ergin Ataman'ı sevenler, sevmeyenler, işte taraftarlık kisvesi bilmem ne. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Yani ben hani hiçbir takımın taraftarı da değilim o sayılanlardan. O yüzden objektif bakmaya çalışıyorum. Ergin Ataman, Aydın Örs gibi bir efsanenin yetiştirdiği bir hoca. Onun yolundan da ilerliyor. 4 tane farklı kulvarda kupası var. Bir Türk antrenör. Hani tamam Jelko Obradovic işte Fenerbahçeliler diyor daha çok bunu. Avrupa'nın en büyük hocası falan. Tabii yani herhalde 9 kupa bilmem bir sürü başarı. Onu kimse inkar etmiyor ama şunu da görmek lazım. Tamam o geldi çalıştı ülkemize büyük onur şeref kattı şampiyonluklar getirdi. Ama bizim içimizden çıkan birisi olarak da Ergin Ataman'ı yani hor görmenin de hiçbir anlamı yok yani. Tamam şey olabilir Fenerbahçe ile uğraşabilir hani karakter olarak sevmezsin başka açıdan sevmezsin ama yani bu bambaşka bir olay sportif başarıdan bahsediyorum yani bu da önemli bir olay kendisini çok tebrik ediyorum iyi hoca Ergin Ataman kıymetini bilsin yani Türk sporu hani öyle kolay kolay gelmiyor çünkü böyle antrenörler her
Katılıyorum.
açıdan yani şimdi belki tepki çekecek bir şey söyleyeceğim ama Fatih Terim'in seveni sevmeyeni onun da hater'ı çoktur yani. Belki daha fazladır ama bir şeyler yaptı mı Türkiye'de? İlk
Yaptı.
akla
Kimse inkar
gelince
edemez,
o mu
evet.
geliyor? Hani hadi belki de sonra Şenol Güneş ama o mu geliyor işte Galatasaray ile Avrupa Kupası işte Türkiye ile Avrupa Şampiyonası falan filan. Yani tamam Fatih Terim herkes bayılıyor mu yani? Değil. Böyle bakmak lazım bazı olaylara yani hani taraftarlık işte şeylik yani bazen de zarar veriyor yani. Kimse demiyor zaten Fenerbahçe'den daha çok sevinin Efes'in kazandığı kupaya işte falan ama yani şey de olmak lazım. Sonuçta ülke bizim ülke öyle sporun her branşında sürekli başarılar kazanan işte muazzam altyapıları olan parası olarak şey olarak değil mi? Belki tesis vardır ülkede de spor kültürü yok yani spor kültürü olan falan bir ülke değil ki hani bir sürü başarımız var da ya kardeşim ben hani onu sevmek zorunda mıyım ya da beğen hani başarıyı takdir etmek zorunda mıyım diyelim hani atıyorum Premier Lig kulübü olursun futboldan O kadar çok kupalar mupalar vardır ki Avrupa'da. Hep birbirine rekabet içindesindir. Sen dersin ki ben City'nin şampiyonluğunu atıyorum, sevinmek zorunda mıyım? Yani ya, tabii ama Türkiye'de zaten çok minimal şeyler kazanıyor. Fenerbahçe herkes sevindi. İşte 96'da Efes Koraç'ı kazandı, sevindi. Euro Challenge'ı kazandı Beşiktaş, sevindi işte bilmem neyi kazandı. Darüşşafaka Euro Cup'ı kazandı, sevindik. Niye? Çünkü zaten bu kadar yani elimizdeki başarılar. Bunları hep beraber sahip çıkarsak günün birinde buradan yola çıkarak hani artık çok büyük başarılar elde edersek o zaman herkes kendi takımının şampiyonluğunu sevinip diğerine şey yapabilir. Yani ya ben de ona gerek duymuyorum diyebilir. O seviyeye ulaşırsak yani müthiş takımlarımız olursa müthiş başarılarımız o zaman tamam bu çözülür. Ama şimdi birbirimize destek olmak gerekiyor yani. Daha Türk sporu oralarda değil bence.
Evet, katılıyorum. Ya bir de hani Türk sporundan da ziyade ortada oynanmış güzel bir basketbol ve verilen çok güzel bir emek var ve bunun karşılığını almış bir takım. Yani hadi şeyden bakalım, tamamen hiç Türk olarak bile bakmasak sırf bu yüzden bile aslında takdir edilmesi gerekir diye düşünüyorum ben.
Ya illa ki de hani ben şey diyorum şimdi Barcelona kazansaydı Barcelona'yı tebrik ediyoruz der
E
geçeriz.
tabii, üstüne çok konuşmazdık.
Ha, o yüzden diyorum hani Türkiye'de yaşanmış büyük bir spor hadisesi olduğu için diyorum yani biraz da pozitif bakmak gerekiyor. Yani şeyleri çıkarıp üstümüzdeki formaları vesaireleri. Bu Fenerbahçe'nin kazandığında da geçerliydi. Galatasaray'ın da Darüşşafaka'nın da onun da bunun da Beşiktaş'ın da yani fark etmez. Onu söylemek istedim en son. Vallahi müthiş oldu ya.
Evet, gerçekten oldu.
Evet, İsmail Şenol'un da dediği gibi.
Kendisinin anlatımını çok seviyoruz biz bu arada. Ne zaman onun anlatımına
İhsan
denk
abinin de
gelsek,
dediği gibi
evet.
oldu, sonunda oldu yani.
Peki sezonun ödüllerinden de bahsedelim şöyle kısaca, istersen öyle kapatalım.
Tamam. Hemen kısaca değineyim. Vasilya Misic'te orada
Evet.
da ayrı bir gurur
Aha.
duyduk.
Evet,
Sezonun
MVP.
MVP'si, finallerin MVP'si ve Final Four'un MVP'si. Finalde Larkin de ona dahil oldu. İkisinin de ilk defa oldu bu arada Euroleague tarihinde. Öyle bir olay. Çünkü ikisi de 28 verimlilik almıştı. Hem de çok hak etmişlerdi. Euroleague'de güzel bir jest yaptı. Kutlayalım. Şeyi atlamayalım. Yine diğer ödüllerden. Bence hani Jan Veseli'nin şeyde bir ikinci takıma falan bence seçilmesi gerekiyordu
Evet, ben de öyle
açıkçası.
düşünüyorum.
Ama başka isimlere de mi haksızlık olacak? Mesela ikinci takıma bakıyoruz. Ha, haksızlık değil mi? Şimdi Brandon Davis var. Will Clyburn var. Larkin
Shields.
var. Shaun Shields, Nando De Colo. Hani hangisini
Gerçi
şey
evet, hani
yapsın?
hangisine hak etmedi
Yani birini çıkardın
diyebileceğiz
Veseli'yi koydun. O tamamen paralel bir karar olmuş. Yani çok da yadırgamam ama olabilirdi. Onun yüzünden bence zaten Euroleague'de
yani. Magic Moment.
ya, smacın şeyini demiyorum. Yani gayet güzel bence de müthiş bir smaç. Yani bence biraz daha Veseli'ye o yaptıklarının farkındalar ya da sıkıştıramadıklarından bir yere Magic Moment olarak onun smacını seçtiler. İkinci takımı da böylelikle saymış olduk. Bence yani yarın da kararlar işte diyorum ya bir Vesali olabilir. Yani birkaç kişi daha girebilir mesela çıkabilir. Ya bunlar hani azıcık göreceliğe kalıyor. Çünkü sadece 5 kişi seçebildiğin için bazıları da dışarıda kalmak zorunda oluyor. Birinci takımda yalnız Walter Tavares olmalı mıydı onu bilmiyorum. Bence Brandon Davis, Walter Tavares yer değişebilir. Tavares iyi bir oyuncu ama sezonda bence çok efektif oynadım. Tartışılır yani bilmiyorum. Pangos %100 hak etti.
Kesinlikle
Mirotic
evet.
%100 hak etti. Normal sezon performansı iyiydi çünkü üst düzeyde. Hatta Micic'le şey MVP tartışmaları yani hangisi olur. Hatta Micic kendisi bile söyledi ben Mirotic'in olacağını düşünüyorum de. Haklı çünkü yani ben de öyle düşünüyordum. Çünkü bir İspanyol lobisi var yani hayret nasıl kazandık ben de anlamadım da. Vasilya Micic her türlü hak etti. Lucic. Lucic de
Evet, hak
gerçekten
etti,
hani
evet.
elit bir performans sergiledi kendi pozisyonunda. Yükselen yıldız Osman Garuba o da hak etti.
Kesinlikle.
Hep böyle hak etti hak ettiği için ama gerçekten
Yani
yani
önü çok açık
Osman
bir
kadar
oyuncu
şey
gerçekten.
efektif bir oyuncu olmadı yani 19 yaşında buralarda. Tavares Defender ödülü yani en iyi defans savunmacı ödülü. Onu da işte tartışıyorum. Ben Tavares'i bu sene tartışıyorum. Neden? Tavares'in kalitesinden değil de. Bu sezon
Evet, çok
sakatlıktır, Real Madrid'in
sakatlıktır. Evet, odur
formsuzluğudur
budur.
falan. Hani o top Tavares miydi bilmiyorum yani. Onlar tartışılabilir. Alexey Shved yılın skoreri ödülünü aldı. Onun da zaten istatistiki bir durum olduğu için hani yoksa Shved'den yani bir yol olacağı yok ama bütün topları o attığı için kimki de potaya normal ol, yani sayı kralı olması. Onu da tebrik ediyoruz. Umarım yani Türkiye uzakta bir takımla anlaşır. Kim ki eğer Euroleague'e katılmayacaksa bizim topraklara pek ayak bas bassa seviniriz yani. Şivet haterlığım da devam ediyor. Yani Şivet çünkü kendini çok bitiren bir adam. Çok bireysel oynuyor yani. Bizim takım oyunumuza tamamen ters iki takımımızın da yani bozar. O yüzden. Valla MVP'siyle Final Four'uyla, şampiyonluğuyla çok mükemmel bir sezon oldu. Efes çok zorluklarla başlamıştı sezona. Covid'ler, bilmem neler, istikrarsız performans. Son sıralara kadar gerilemişti. 14. sıralara kadar. Son bayağı bir orta sıralarda gitti. Takım bir türlü toparlanamadı falan. Ama sonra büyük karakter koydu Efes.
Takım olarak gerçekten çok güzeldi.
Yani bunun bir kısmında Fenerbahçe'nin de yani şey yaptığını söyleyebilirim. Madem sezonu kapatıyorsa hani Türk takımları açısından Fenerbahçe de aynı şeyleri yaşadı. Onlar da büyük karakter koydular Guduric geldikten sonra. Yani Kokoşkov'un ilk senesi şey birçok oyuncunun ilk senesi kadrosu yani net söyleyebilirim Efes'e göre daha ucuz ve daha tecrübesiz
Rotasyon da dar.
isimlerden kurulu olmasına rağmen playoff'a kadar geldiler. CSK'yı Covid'lilere rağmen zorlamaya çalıştılar. Onlara da bir tebrik gönderelim buradan sezonu
Kesinlikle.
kapatmadan. Yine özel teşekkür edeceğim takımlardan renk katan Baskonya, Valencia. Hani
Evet.
olacakları
Final Four'da keşke görseydik
özellikle
dediğimiz takımlardan.
Valencia'nın olup olmayacağı belli değil seneye ama müthiş renk kattılar. Zenit müthişti bu sene. Bayern Münih müthişti. Milano yıllar sonra döndü. Gerçekten keyifli bir sene oldu. Hani hak ettiği takımlar hak ettiği yerlere geldiler. Birkaç takım hariç onlar da maalesef 8 takım playoff'a kalıyor. Yer yoktu. Seneye umarım görürüz onları da.
Peki teşekkür ederim. Bu Euroleague üzerine yaptığımız sohbetler de çok keyifliydi benim için. Tabii bizim podcastlerimiz bitmeyecek. Biz devam edeceğiz basketbol konuşmaya.
Şöyle muhtemelen bir süre tabii ara
Elbette.
gelecek çünkü sezon sonu geldi artık hani bir haber akışı hızlıca başlamayacaktır. Bazı takımlar için transfer dedikoduları çoktan başladı ama yani biz daha oyunun teknik tarafına bakmakla odaklı olduğumuz için transfer tabii konuşacağız. Ama şöyle olur diye düşünüyorum hani sen ne dersin? Yani olması kesinleşecek gibi olan ya da kesinleşen transferler üstünden bazı programlar yapacağız sezon başlamadan ya da haber akışı olursa ama söylentiler üstünden bir podcast yapmayacağız.
Yok evet, o
O
bizim
bizim
tarzımız değil.
tarzımız değil. Hani yapanlara da bir şey demiyorum ama o tarz bir habercilik şeyimiz yok yani biz daha olayın gerçek kısımlarıyla ilgileniyoruz. Onlar da oldukça bakalım ara ara bölümlerimiz gelecek diyelim.
Evet. Bizi dinlediğiniz için, destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Şimdilik hoşça kalın. Yakında görüşmek üzere. Şampiyon Anadolu Efes.